Ayrım 23.
Kişi kendi öz böz babasının hortlağına dikkatini veremezse gayri neye dikkatini verebilir değil mi beyefendiciğim? Hele başına giydirdikleri yas başlığı ufacık olur da kişi bunu başında tutabilmek için ne yaparsa yapsın kurdeleye taktıkları kara tüylerin ağırlığı başlığı ille aşağıya çekip düşürü düşürü verirse. Tam o sırada John'un yüzünde kendi de hortlak görüyormuş gibi bir bakış belirmesinden Herbert'ın içeri girmiş olduğunu anladım. Joe'ya tanıştırdım onu. Herbert tokalaşmak için elini uzattıysa da Joe kuş yuvasını sımsıkı bağrına basarak geri geri çekildi. Saygıyla selamlarım efendim dedi. Diyeceğim Pip'le siz umarım burada. Tam o sırada sofraya kızarmış ekmek getirmekte olan bizim küçük baş belası Joe'nun gözüne çarptı. Joe'nun hemen onu da bizden biri mertebesine yücelteceğini gözünden anlayarak kaşlarımı çatıp başımı şöyle bir kaldırınca zavallı Joe büsbütün eli ayağı dili birbirine dolaşarak demek istediğim siz ikiniz umarım bu havasız köşe sağlık durumunuza bir zarar vermiyordur ya diye kekeledi. Çünkü diyeceğim şu hazır bulunduğunuz han Londra ölçülerine göre çok iyi bir han olabilir. Namuslu bir aile yeri olduğundan da hiç kuşkum yoksa da bana kalsa ben buraya domuzumu bile bağlamam diye Joe yürekten konuşarak sözlerini sürdürdü. Demek istediğim domuzun semirmesini pişince hoş bir lezzetle ağızda dağılmasını istiyorsam dünyada getirip buraya bağlamam. Oturduğumuz yerin erdemlerini böyle övüp göklere çıkardıktan sonra kahvaltı sofrasında buyur edilen Joe, gözlerini odanın dört bir köşesinde uzun uzun dolaştırarak şapkasını bırakacak uygun bir yer aradı. Bu şapkanın ancak son derece özel bir köşede bırakılabileceğini sanırdınız. En sonunda Joe kuş yuvasını ocak rafının en dip köşesine, diklemesine yerleştirdi. O da tüm görüşmemiz boyunca durup durup buradan yere yuvarlanmakta kusur etmedi. Herbert, çay mı alırsınız, kahve mi Bay Gargery diye sordu. Kahvaltı sofralarında her zaman Herbert ev sahipliği yapardı. Joe tepeden tırnağa kas katı resmilik kesilerek "Teşekkürler ederim beyefendiciğim" dedi. "Hangisi sizdenizin kolaylarına gidiyorsa onu alırım efendim." "Kahveye ne buyurursunuz?" Joe "Teşekkür buyururum efendim" dedi ya bu önerinin onu düş kırıklığına uğratmış olduğu yüzünden akıyordu. "Siz kahveyi seçmek nezaketliliğini göstermiş olduğunuza göre düşüncelerinize karşı çıkacak değilim." "Değilim ya." Kahve içtiğiniz zaman size ateş basması hiç başınıza gelmedi mi sizce? Herbert, çay diyelim öyleyse diyerek çaylarımızı boşalttı. Bu sırada Joe'nun şapkası raftan yere düştü. Joe sandalyesine fırlayarak şapkasını kaldırdı. Yine tıpatıp eski yerine yerleştirdi. Şapkanın çok geçmeden gene yere düşmesi terbiye kurallarının en zorunlu, en kaçınılmaz bir koşuluydu sanki. Kente ne zaman geldiniz Bay Gargery? Joe, dün öğleden sonra mıydı ki? Dedi. Ama önce elini şöyle ağzına götürüp öksürmüştü. Kente geldikten sonra boğmacaya yakalandığını sanırdınız. Yok değildi. Evet evet. Dün öğleden sonraydı. Evet. Bunları söylerken yüzünde katıksız bir gerçekçilik, bilgiçlik, büyük bir ferahlama birbirine karışmıştı. Londra'yı gezecek fırsatınız oldu mu bari? Oldu efendim. Oldu dedi Joe. Wolfus ile birlikte dosdoğru Blacking Hall'ine bakmaya gittik. Ne var ki Hall'in dükkan kapılarına yapıştırdıkları o kırmızı reklam yaftalarıyla hiçbir ilişkisini bulamadık beyefendiciğim. Sonra yani demek istediğim diye açıklamaya girişti. Yaftalardaki resimler çok mimari yaniymişçesine çizilmiş de. Bir ara Joe şu mimari sözcüğünü sonsuza dek uzatacakmış gibi geldi. Bu da bana bildiğim birçok mimari yöntemlerini anımsattı. Neyse ki Joe tam sözcüğün derinliklerine daldığı bir sırada şapkası yine yuvarlanmaya başlayarak onun dikkatini kendi üstüne çekti. Doğruyu söylemek gerekirse bu şapka George'un sürekli dikkatini gerektirir olmuştu. Dikkatin yanı sıra uyanıklıkla çeviklik de istiyordu. Joe da neme gerek büyük bir hünerle çeviklik göstererek yerinden fırladığı gibi atılıyor. Şapkayı kimi kez yere düşerken kimi kez havada yakalıyor. Yere düşmüşse odanın çeşitli köşelerinde gezdirip duvar kağıdının orasına burasına çarparak silkeliyor. Ancak ondan sonra yine yerli yerine kaldırıyordu. Bütün bu cambazlıkların arasında şapkayı bir ara leğendeki suyun içine düşürünce ben durumla şapkaya kendim el koyma gereğini duydum. Joe'nun mintanın yakasıyla ceketinin yakasına gelince bunlar insanın kafasını karıştıran nesnelerdi. Çözümü olanaksız görünen iki giz. İnsanın iyi giyimli sayılması için çene derilerini yüksek, dimdik yakalarla sıyırması ille gerekli miydi? İnsanın gezmekli kılığını giyince can acısından kıvranmasına ne gibi bir erdem bulunabilirdi? Sonra Joe öyle olmayacak zamanlarda örneğin çatalı tabağıyla ağzının arasında yarı yoldayken öyle anlaşılmaz derin düşüncelere dalıp dalıp gidiyordu ki gözleri öyle olmayacak yönlere kayıp duruyor, birden garip gıcıklar tutarak öksürük nöbetlerine yakalanıyordu ki, masadan da 40 metre ötede oturduğundan yemeklerin çoğu ağzına gireceği yerde halıya dökülüyor ama Joe bunu bilmezlikten geliyordu. Kısacası Herbert işine gitmek için yanımızdan ayrıldığı zaman rahat bir soluk alarak sevindim. Bütün suçun bende olduğunu anlamaya ne aklım ne de gönlüm yeterli değildi henüz. Bence onun yanında daha rahat, daha yakın olabilseydim, o da bana karşı daha rahat, daha yakın olacaktı elbet. Oysa ben içten içe ona karşı sabırsızdım, ona sinirleniyordum. Bu durumda o da davranışlarıyla benim başıma taş yağdırıyordu. Efendim, hazır şimdi bizler ikimiz yalnız ve baş başa kalmışken diye söze girişti. Joe diye huysuzlanarak sözünü yarıda kestim. Sen bana nasıl efendim diyebilirsin kuzum? Joe siteme benzer tek bir bakış fırlattı bana. Boyun bağıyla yakalarının katıksız gülünçlüğüne karşın onun bu bakışında büyük bir gururun varlığını sezdim. Hazır şimdi bizler ikimiz yalnız ve baş başa kalmışken diye konuşmasını sürdürdü. Benim de burada birkaç dakikadan daha çok kalmaya ne zamanım ne de niyetim bulunmadığına göre sözlerime burada son vereceğim. Daha doğrusu bugün kendime buraya gelmek onurunu neden verdiğimi anlatmaya başlasam iyi olacak. Tek ve biricik dileğim size yarar sağlayabilmek olmayaydı. Kibar beylerin sofrasında onlarla ekmek bölüşmek onurunu kendime yediremezdim efendim diyerek Joe gene o eski akıcı anlatım diliyle açıklamasını sürdürdü. Gene o sitemli bakışla karşılaşmak istemediğimden bu kez onun konuşma biçimine, efendim deyişine karşı çıkmadım. Ne diyordum beyefendiciğim? Durum vaziyetleri şöyle oldu. Pipciğim, geçen akşam şen kayıtçılardayken arabasıyla kim çıka geldi dersin? Pumblecook. Joe ne zaman sevgisi baskın çıksa bana Pip demeye, nezaketi baskın çıktığı zamanlarda da efendim ve beyefendi demeye başlamıştı. Şimdi ise konuşmasını yepyeni bir yöne saptırarak sözü geçen bu kişi kimi zaman tepemin tasını kötü attırıyor Pip, iki gözüm diye ekledi. Kasabanın dört bir yanında herkese senin küçüklüğünde en yakın can yoldaşın oymuş, sen ona en sevdiğin arkadaşın gözüyle bakar mısın yolu konuşup duruyor da. Palavra, can yoldaşım sendin Joe. Joe başını bir silkeleyerek buna tüm yüreğimle inanıyorum Pip dedi. Gerçi şimdi hiçbir anlamla önem taşımıyorsa da zarar yok efendim. Her neyse Pip, sözünü ettiğimiz bu kişi biraz yüksekten atar, hindi gibi şişinip gezer ya, o akşam da şen kayıkçılar da yanıma geldi Pip. Biliyor musunuz efendim, bir çubuk tüttürüp bir kupada bira yudumlamak bizim gibi emekçilerin nasıl yüreğini tazeler, hem de öyle aşırıya kaçmaksızın beyefendiciğim. Yanıma gelince de, Joe, Miss Havisham var ya, seninle görüşmek istiyor dedi. Miss Havisham ha Joe? Pumblecook öyle dedi, seninle görüşmek istiyor dedi bana. Joe oturduğu yerden gözlerini çevirerek tavana bakmaktaydı. Sonra Joe, kuzum anlatsana. Joe bana çok uzaklardaymışım gibi bakarak, ertesi gün beyefendiciğim kendi kendimi yıkayıp yuvduktan sonra Miss A'yı görmeye gitti. Miss A mı dedin Joe? Miss Havisham mı yani? Joe vasiyetnamesini yazdırıyormuş gibi resmi, ağırbaşlı bir tutumla, dedim ya efendim, Miss A, kısacası Miss Havisham diye karşılık verdi. Miss Havisham beni karşısında gördüğü zaman şöyle konuştu. Bay Gargery, Bay Pip ile mektuplaşıyor musunuz? Sizden bir mektup almış olduğum için mektuplaşıyorum demekte bir sakınca görmedim. Kendisi de bana dedi ki, öyleyse Bay Pip'e söyler misiniz ki Estella eve dönmüştür ve Bay Pip'i görmeyi çok istemektedir dedi. Joe'ya bakarken yüzüme ateş bastığını hissettim. Onun buraya nasıl bir amaçla geldiğini bilseydim daha yakınlık gösterirdim diye düşünüyordum. Yüzümün biraz da böyle düşündüğüm için kızardığını umarım. Joe eve dönüp de sana bu haberi yazsın diye Biddy'ye söyleyince Biddy gönülsüz durdu diye anlattı. Dedi ki Pip bu haberi ağızdan duyarsa daha sevinir. Sen de onu görmek istiyorsun. Hazır tatil sırası iken kendin git dedi Biddy. İşte benim anlatacaklarımın hepsi bu efendim diyerek Joe yerinden kalktı. Pipciğim iki gözüm her zaman senin iyiliğin mutluluğun için dua ediyorum. Yıldızın her geçen gün biraz daha yükselir biraz daha parlar umarım. Ne o Joe gitmiyorsun ya daha. Gidiyorum dedi Joe. Göz göze geldik. Joe o mert yüreğinden dudaklarına yükselen tüm beyefendiler o dakikada eriyip giderek bana elini uzattı. Pip iki gözüm dostum benim yaşamak dediğin nedir ki? Kaynakla birbirine tutturulmuş ayrılık halkalarından bir zincirdir söz gelişi. İnsan dediğinde kimi demircidir, kimi bakırcıdır, kimisi de kuyumcu. Bu tür ayrımlar eninde sonunda kaçınılmaz olur. Karşılaştıkça katlanmaktan başka çıkar yol yoktur. Bugün işlenmiş bir kusur varsa bendedir Pip. Senle ben Londra'da bir arada olamayız iki gözüm. Baş başa kalabileceğimiz, ikimize de uygun, bildik bir yerde olabiliriz ancak. Gururuma dokunduğu için değil, yaptığım işi doğru yapmak istediğim içindir ki sen beni bu giysiler içinde görmeyeceksin bir daha. Benim örs başından, evimizin mutfağından, bataklarımızdan uzaklaşmam doğru bir iş değil Pip. Beni iş kılığıyla, elimde çekicimle ya da çubuğumla düşünürsen benden pek utanmazsın sanıyorum dostum. Bir gün gelir beni gene görmek istersen gel. Demirci dükkanının penceresinden içeri bak. Orada beni örs başında, önümde o eski yanık önlüğümle gene eski işimin ustası olarak görürsen hiç yadırgamazsın. Kalın kafalıyımdır ama sonunda bu işin doğrusuna biraz yaklaştım galiba. İşte böyle. Tanrı hep seninle birlikte olsun. Yolunu açık eylesin pipçiğim, iki gözüm. Sağlıcakla kal sevgili dostum. Joe'nun yalın bir onurla dopdolu olduğunu düşündüğüm zaman yanılmamışım demek. Bu sözleri söylerken kılığının gülünçlüğü ortadan silinmiş gibiydi. Cennete gitmiş olaydı, giyim kuşamının önemi ancak bu denli yitebilirdi. Alnımı hafif bir öpücük kondurarak dışarı çıktı. Kendimi toparlayabildiğim zaman dışarı koştum, dolay sokaklarda onu aradım. Ama Joe ortadan yok olmuştu. 28. Hemen ertesi gün kasabaya gitmem gerektiği ortadaydı. Vicdan azabımın ilk coşkunluğu arasında dost doğru kendi köyümüze, Joe'nun yanına gitmem gerektiğini de doğal sayıyordum. Gel gelelim ertesi günkü posta arabasında yerimi ayırttıktan, Bay Pocket'lara gidip geldikten sonra bu son konuda beslediğim düşüncelerle duygular kesinliklerini yitirmeye başladı. Ben de Mavi Domuz Hanı'nda kalmak için özürler, nedenler yaratmaya başladım. Eve gidersem herkesi rahatsız edecektim. Beni beklemediklerinden odamı hazırlamamış olacaklardı. Miss Havisham'a pek uzak düşecektim. Oysa Miss Havisham titizdi, buyurgandı, bundan hoşlanmayabilirdi. Kendi kendilerini dolandıranların yanında dünyanın başkaca tüm dolandırıcıları hiç kalır. Ben de bu tür yutturmacalarla kendi kendimi aldattım. Gerçekten garip değil mi? Başkasının verdiği kalp parayı bilmeden sahici sanıp almam akla yakın geliyor da kendi bastığım kalp parayı bile bile sahici diye kendi kendime yutturmam. Sözüm ona benim iyiliğimi düşünen bir yabancı paramı keseme daha sağlam yerleştirmek özrüyle akçalarımı alıp yerine fındık kabuğu veriyor diyelim. Ama benim kendi kesime fındık kabuğu doldurup sonra da bunu gene kendine para diye sokuşturmamın yanında o adamın hilesi hiç kalmaz mı? Mavi Domuz Hanı'nda kalmam gerektiğinde karar verdikten sonra bambaşka bir kararsızlığa düştüm. Bizim baş belasını da yanıma alsa mıydım, almasa mıydım? Astarı yüzünden pahalı olan bu paralı askerin Mavi Domuz Hanı'nda ele güne karşı boy göstermesini düşünmek aklımı çeliyordu. Kendisini hiç üstünde durmazcasına terziye götürmek, arsız çırağın arsızlığını kursağında bırakmak, bunun düşüncesi de zevkten içimi titretiyordu. Beri yandan terzi Trabin çırağı sırnaşıp bizim biberle dostluğu ilerleterek ona birçok şeyler söyleyebilirdi. Aklı gözünde haytanın biri olduğundan biberle sokakta herkesin içinde alay edebilir, arkasından ıslık bile çalabilirdi. Sonra uşak tutmuş olduğumu Miss Havisham duyarsa doğru bulmayabilirdi. Kısacası etraflıca düşündükten sonra baş belasını Londra'da bırakmaya karar verdim. Öğleden sonraki arabada yer ayırtmıştım. Mevsimlerden kış olduğuna göre kasabaya karanlık bastıktan 3-4 saat sonra ancak varabilecektik. Cross Keys'ten kalkış saatimiz öğleden sonra 2'ydi. Yanımda biberle birlikte kalkış saatinden bir çeyrek önce depoya geldim. O çağlarda mahkumları iskelelere posta arabalarıyla taşırlardı. Onların arabaların dışında oturduklarını duymuş, kaç kez araba yolundan gelip geçen arabalarda prangalı bacaklarını parmaklıktan sarkıtarak oturduklarını görmüştüm. Bu yüzden şimdi beni geçirmeye gelen Herbert arabamızda iki mahkumun yolculuk edeceğini haber verince şaşmadım. Gene de aradan çok zaman geçmiş olmasına karşın hala etkinliğini koruyan bir nedenden ötürü mahkum sözünü ne zaman duysam irkilirdim. Herbert, canın sıkılmadı ya bu işe Handel diye sordu. Yok canım. Duyunca yüzünü buruşturdun gibi geldi de. Hoşnut kaldığımı ileri sürecek değilim. Sen de olsan sevinmezdin. Ama canımın sıkılması için de özel bir neden yok ki. İşte bak oradalar, tepeye tırmanıyorlar dedi Herbert. Ne çirkin, ne yüz kızartıcı bir görüntü. Mahkumlar bekçilerine bira sunmuş olsalar gerekti. Çünkü yanlarında bir muhafız vardı. Üçü de ellerinin tersiyle dudaklarını silerek yaklaştılar. İki mahkum bir araya kelepçelenmişlerdi. Bacaklarında demir parçaları vardı. Biçimini ezbere bildiğim o demirler. Sırtlarındaki giysileri de iyi biliyordum. Başlarındaki gardiyanın belinde bir takım tabancası vardı. Kolunun altına da koca topuzlu bir değnek sıkıştırmıştı. Gene de mahkumlarla arasının iyi olduğu anlaşılıyordu. Onların yanı sıra atların arabaya koşulmasını seyrederken öyle bir duruşu vardı. Sanki mahkumlar henüz halka açılmamış bir sergiydiler de kendisi de müzenin müdürüydü. Mahkumlardan biri öbüründen daha boylu, daha cüsseliydi. Ne var ki resmi kurulları, mahkumları da özgürleri de kapsayan o yazılmamış akıl ermez kuralları gereğince bu iri yapılısına ötekinden daha küçük giysiler verilmişti. Kollarıyla bacakları bu biçimde yapılmış kocaman iğne delikleri andırıyordu. Bu giysilerin içinde gülünçleşmişti. Gene de o kısık gözünü ilk bakışta tanıdım. Bir cumartesi gecesi üç şen kayıkçıların kanepesinde otururken karşıma geçip bakışıyla bana nişan alan ve beni yüreğimden vuran yabancıydı bu. Onunsa beni zerrece tanımamış olduğu gün gibi ortadaydı. Bunu kesinlikle biliyordum. Bana takılan gözleri yalnızca küsteğimde oyalandı biraz. Sonra adam şöyle bir yere tükürerek öbür mahkuma bir şeyler dedi. Bir kelepçe şıkırtısıyla döndüler, bambaşka bir şeye bakmaya başladılar. Sırtlarındaki onları sokak kapılarına benzeten kocaman numaralar, vahşi hayvanlara benzeten kaba saba, yamru yumru hantal giysileri, mendilleriyle gözden gizlemeye çalıştıkları prangalar. Sonra araba deposundaki herkesin onlara bakmakla birlikte onlardan uzak durması. Bütün bunlar Herbert'ın demin dediği gibi son derece yüz kızartıcı, çirkin bir gösteri yaratıyordu. Meğer daha kötüsü varmış. Arabanın arkasını Londra'dan taşınmakta olan bir aile kapatmış. Bu yüzden mahkumlara önde arabacının yanındaki sırada oturmaktan başka çıkar yol kalmıyordu. Bunu duyan ve bu sıradaki dört numaralı yeri ayırtmış olan sinirli bir bay öfkesinden küplere binerek kendisini böyle haydutlarla bir arada yolculuğa zorlamanın anlaşmaya aykırı çok ayıp bir rezalet, bir hainlik, alçaklık, dolandırıcılık olduğunu sayıp döktü. Buna benzer aklımda kalmayan suçlamalarda bulundu. Bu arada posta arabası hazır durumdaydı. Arabacı yola çıkmak için sabırsızlanıyor. Hepimiz arabaya binmeye hazırlanıyorduk. Mahkumlar da bekçileriyle birlikte yakına gelmiş, çevrelerine mahkumlara özgü olan ve ekmek lapasıyla çuhanın, halatla tuğlanın karışımından meydana gelen o garip kokuyu saçmaktaydılar. Gardiyan öfkeli yolcuya, "Böyle onur sorunu yapmayın efendim," diye yalvardı. "Sizin yanınıza ben otururum. Onları öbür tarafa oturturum. Size hiç zararları dokunmaz efendim. Varlıklarından haberiniz bile olmaz." Tanıdığım mahkum, "Benim bunda hiç suçum yok," diye konuştu. "Gitmek isteyen ben değilim ki. Bıraksalar seve seve burada kalırım. Bana kalsa yerime kim oturursa otursun mız gelir." "Al benden de o kadar," dedi öteki. "Bana sorsalardı hiçbirinizi dünyada rahatsız etmezdi." Sonra ikisi de güldüler. Dişleriyle fındık kırarak kabuklarını yere tükürmeye başladılar. Onların yerinde ben olsam da böylesine aşağılansam benim de içimden böyle davranmak gelirdi sanıyorum. Sonunda öfkeli yolcu için yapılabilecek bir şey olmadığına karar verildi. Kaderin kendisi için seçtiği yol arkadaşlarıyla gidecek ya da yolculuktan vazgeçecekti. Böylece adam yerine geçti, gardiyan onun yanına oturdu. Mahkumlar da kendilerini zar zor yukarı çekerek arabaya bindiler. Tanıdığım mahkum tam arkama düşmüştü. Soluğunu ense kökümde duyuyordum. Araba kalktığı zaman Herbert "güle güle Handel" diye seslendi. Bana pipten başka bir at takmış olmasının ne büyük bir şans olduğunu düşündüm. Mahkumun soluğunu yalnızca ensemde değil baştan aşağı bütün sırtımda nedenli bir açıklıkla duyduğumu anlatamam. Keskin, kemirici bir zehir ta iliklerime işliyordu sanki. Bu yüzden dişlerim sımsıkı kenetlenmişti. Bu adamın alıp verdiği soluklar arkadaşınınkinden daha çok, daha da sesli gibiydi. Ondan kaçınabilmek için büzüldükçe bir omuzumu kaldırıp gitgide kamburlaştığımın farkındaydım. Hava son derece ayazdı. İki mahkum soğuğa atıp tutuyorlardı. Gerçekten de çok geçmeden soğuk hepimizi uyuşturmuştu. Yarı yolu belirleyen hanı geçtiğimizde hepimiz durup durup uyuklamaya, sonra da titreyerek sıçrayıp uyanmaya başlamıştık. Herkes susuyordu. Ben de arkamdaki adamı hazır ele geçirmişken eline iki pound'luk para sıkıştırsam mı, bu işi yapacaksam gizlice nasıl yaparım diye düşünürken uyuyakalmışım. Başım atların arasına balıklama dalmak istiyormuşum gibi öne doğru kayınca korku içinde uyandım. Kafamı kurcalayan sorunu gene ele aldım. Sandığımdan daha uzun zaman uyuklamış olmam gerek ki gözlerimi karanlığa açtım. Lambalarımızın serptiği titrek ışıklarla gölgeler arasında hiçbir şey seçemiyorsam da bizden yana esen soğuk rutubetli rüzgardan bataklıklara ulaşmış olduğumuzu çıkardım. Rüzgardan korunup ısınmak için birbirlerine sokulup öne doğru eğilmiş olan mahkumlar bana şimdi eskisinden daha yakındılar. Uyandığım dakikada konuştuklarını duyduğum ilk sözler benim aklımdan geçen sözlerdi. 2 pound. Hiç tanımadığım mahkum nereden ele geçirmiş bunları diye sordu. Beriki nereden bileyim yahu diye karşılık verdi. Nasılsa gizleyebilmiş işte, bir arkadaşı vermiş olsa gerek. Tanımadığım mahkum soğuğun dini imanı ile ilgili bir sövgü sallayarak keşke benim elimde olsaydı dedi. Para mı, dost mu? Para elbet. 2 tane birer pound'luk banknot. Bir tek banknota dünyadaki tüm dostlarımı satarım ben. Hem de güle oynaya. Sonra herifin dediklerini anlatıyordun. Sonracığıma iskele alanındaki bir kereste yığınının arkasında göz açıp kapayana dek her şeyi kararlaştırıverdik. Demek taburcu oluyorsun diye sordu. Ben de he ya dedim. O da sordu bana. O gece onun karnını doyuran, onu ele vermeyen o çocuğu bulup da bu iki banknotu verir miyim diye. Ben de veririm dedim. Verdim de. Öteki hırıltılı sesiyle enayiliğine doyma dedi. Ben olsam parayı bir güzel deve yapardım. Ama seninki de amma toymuş be. Demek istediğim seni hiç tanımıyordu değil mi? Ama hiç. Bambaşka gemilerdeydik. Herif ikinci kez hapisten kaçmak suçundan yargılanmış, bu kez kürek cezasına çarptırmışlar. Bu da senin, doğru söyle ama, bu dolaylara ilk gelişin miydi? İlk ve son. Peki nasıl yerlerdir buraları sence? Cehennemden geri kalır yönleri yoktur bence. Çamur, sis, bataklık, ağır iş, sonracığıma ağır iş, bataklık, sis, çamur deryası. İkisi de çevrelerini çok ağır bir dille yerin dibine batırdılar. Derken o hırıltılı boğuk sesler yavaş yavaş dindi, konuşacak başkaca bir şey bulamayıp sustular. Bu konuşmayı dinledikten sonra içimden hemen aşağı atlamak, araba yolunun karanlık ıssızlığına sığınmak geldi. Ne var ki adamın beni tanımamış olduğuna %100 inandığım için arabada kaldım. Gerçekten de birincisi, büyüyüp delikanlı olduğumdan ötürü çok değişmiştim. İkincisi, giyim, kuşam, mevki bakımından da öylesine bambaşka bir durumdaydım ki adamın beni kötü bir rastlantı olmadıkça tanımasının yolu yoktu. Gene de bizi aynı arabada arka arkaya düşüren rastlantı öyle garipti ki her an başka bir rastlantı olacak da gerçek adım mahkumun kulağına gidiverecek diye içime korku doluyordu. Bu yüzden kasabaya girer girmez arabadan inerek ondan uzaklaşmaya karar vermiştim. Kararımı başarıyla uyguladım. El çantam ayaklarımın dibindeki bir bölmenin içindeydi. Çengeli kaldırıp çantamı alarak önüm sıra yola fırlattım, ardından kendim de aşağı atladım. Şimdi kasabanın parke döşeli ilk yolun ağzındaki ilk lamba direğinin altında duruyordum. Mahkumlara gelince onlar arabayla birlikte yollarını sürdürdüler. Hangi noktada indirilip ırmak boyuna götürüleceklerini biliyordum. Irmaktaki lenduha, sıvışık yosunlu rıhtım merdiveninde onların yolunu bekleyen mahkumlar takımı gözlerimin önünde canlandı. Köpeklere buyruk verircesine "Hey asılın be!" diye bağıran sert sesi duyar gibi oldum gene. Karanlık suların üzerinde açıkça sallanan o zincire vurulmuş karaltı günahkar bir Nuh'un gemisi. Neden korktuğumu sorsalar söyleyemezdim. Çünkü içimdeki korku atsız, ne olduğu belirsiz bir şeydi. Gel gelelim dizlerimi titretecek kadar büyüktü. Otele doğru yürürken korkudan titrediğimi biliyordum. Mahkumun beni tanıması gibi tatsız bir olayın doğurabileceğinden çok daha derin bir korku. Belirli bir biçimi olmayan bu korku, çocukluğumda yaşadığım birkaç dehşet dakikasının hortlamasından başka bir şey değildi. Mavi domuz hanındaki yemek odası açıktı. Girip oturdum, yemeğimi ısmarladım. Garson ancak o zaman beni tanıyabildi. Beleğinin zayıflığından ötürü özür diledikten sonra çocuğu yollayıp Bay Pumblecook'a haber salayım mı diye sordu. Yok dedim, sakın ha